Ayrım 22.
Yazar olmak istiyordum, olamadım. Başkalarının yazdıklarını yeniden temize çekmekten öteye gitmedi yazarlığım. Dünyanın gerçek sabahlarına böylesi erken uyanışlar sonucunda hayal kurma hakkını yitiriyor insan. Derin yabancılaşmalar kaskatı bir gerçeklik duygusu yaratıyor insanda. Bir yazarı yazar yapan en büyük özelliği bir hayal kurma ustası olmasıdır oysa. Hayalci olmayan, hayalleri olmayan yazarlar teknisyendirler sadece. Ancak başkalarının yazdıklarından aldıkları parçaları, izlekleri ve dünyaları kendi masallarında yeniden kurgulayan birer teknisyendirler. Bazıları bu numaralarına ilkin kendilerine, sonra başkalarına yuttururlar. Ama başkalarına yutturmak için de ilkin kendinin inanması gerekir. Kendine bu yalanı söylemeyi başaramayan, başkalarına da söyleyemez. Bense annemi gördükten sonra bütün dünyayı görmüş gibiydim artık der kahramanın. Okulunu bırakır, evini bırakır, gel geç bir hayat yaşamaya başlar ve kendini otellere atar. Annesinin karanlık gölgesi onu gittiği uzaklarda da bırakmaz. Babasıyla oğlunun arasında her zaman en büyük engel olmuş bu kadın, yıllarca oğlunu babasına düşman etmiştir. Ve kocası öldükten sonra da onunla yarım kalmış ilişkisini oğluyla sürdürmeye kararlıdır. Oğlu otelden otele, kentten kente kaçar. Annesine izini kaybettirmektir artık tüm yaşamı. Hayatı için aradığı anlamı bulmuştur. Annesi için en büyük mutsuzluğun bu olacağını anlamıştır. Annesine benzemeden, annesine kötülük etmenin yolunu bulmuştur. Anne delirmiş gibi oğlunun ardı sıra yollara düşer. Oğlunu değil de kanlısını arar gibi arar onu tozlu Anadolu yollarında. Birdenbire öykü soluk soluğa izlenen bir kaçıp kovalamacaya dönüşür. Anne uzak bir taşra kentinin tren istasyonundaki restoranda sıcak bir öğle üzeri yemek yerken bir an camdan dışarı bakar ve oradan geçen oğluna benzettiği birinin ardından çılgın gibi koşmaya başlar. Uğruna delirdiği şeyi herkese göstermek istercesine bütün istasyonu birbirine katar. Adamı gözden yitirmiştir ve sonra hiçbir şey olmamış gibi döner, yüzünde derin bir mutluluk ifadesiyle yarım bıraktığı yemeğini yemeye devam eder. Öykü böyle biter. Bütün öykü toplum olarak hayatın anlamını ve varoluşumuzu düşmanlığa daralan bir arayışta bulduğumuza dair derin bir kötümserlik taşıyordu. Varoluşsal sorunlarımızla toplumsal koşulların kesişme noktalarında nasıl derin bir yarılma içinde olduğumuzu acımasızca gösteriyordu. Öykünün sonundaki bu yemek sahnesi nedense birdenbire bu öyküleri yazanın sen olduğunu buldurmuştu bana. Aralarında hiçbir ortaklık olmadığı halde ki çoğu zaman böyle olur zaten, iki benzemez olayın aralarındaki müthiş benzerlik senin gizini çözmeme yardım etti. Erkek kardeşinin intiharından sonra annen mutfağa girmiş ve hastaneye kaldırılana kadar yüzünde derin bir mutluluk ifadesiyle saatlerce yemek yemişti. Sanırım o zaman Sinop'taydın. Hemen bir kart atmıştın bana. Tek bir kelime, sus. Ben de susmuştum. Şimdi bakıyorum kendine bu odada, bu odanın yüz ölçümünde başka bir hayat kuruyordun sen. Dışarıdaki hayata benzemeyen bir hayat. Bir yanıyla daha güvensiz, daha korunaksız, bir yanıyla daha korunaklı, beklenti yaratmayan, bir şey umdurmayan, her zaman kolay toplanabilen birkaç valize sığdırabilecek bir hayat. Bir oda, kişinin kendi odası gibi, kendine ait bir oda gibi. Bütün dünya ödünç ve kiralık bir odadan ibaret. Bu kiralık otel odalarında yaşamdaki duruşunla örtüşen bir dünya kuruyordun kendine. Ve oradan insanlara mektuplar yazıyordun. Birçok kişiyle yapılmış görüşmeler, çeşitli söyleşiler gerçekleştiriyordun. İnsanlar seninle konuşuyorlardı. Kimseyle konuşmayan insanlar bile seninle konuşuyorlardı. Hatta gizlerini açıyorlardı sana. Yüzündeki ışık ve gölgenin başka bir dünyanın kapılarını araladığını düşünüyordum sana bakarken. Fal bakar gibi söyleşiyordun insanlarla. Senin yanında kendilerini başkaları gibi duydukları için bir ikinci kişiden söz eder gibi kendileri hakkında daha rahat konuşuyorlardı. Birden şu pencerenin yanında bu boz aydınlığın yüzlerimizi değiştiren ışığında tuzağa düşürülmüş hissettim kendimi. Benim tanıdığım, sevdiğim, Tanıdığımı düşündüğüm için rahatlıkla hakkında söz alabileceğim kadından çok farklı bir kadın oturuyordu şu anda karşımda. Sanki o benim her şeyimi biliyor ve ben onu hiç tanımıyordum. Kendimi savunmasız yakalanmış, kıstırılmış hissediyorum. Bir an kaçıp gitmek duygusu yokluyor içimi. Konuşulabilecek hemen her şeyin ağırlığı ve bir anlamda boşunalığı şimdiden çöküyor üstüme. Sözcüklere inançsızlığım depreşiyor. Şeker almıyorsun değil mi diyor çayı koyarken. Başımı sallıyorum. Sonra hazır mısın dedin. Teybin düğmesini açtın. Çalışıp çalışmadığını denetledikten sonra düğmesine bastın. Kırmızı ışık yandı. Benimle ilgili otel mektupların işte böyle başlamıştı. İlk sözüm, söze nasıl başlayacağımı bilemiyorum olmuştu. Bu her zaman hep böyle oldu. Teras. Çok zengin bir evin bütün boğazı gören geniş terası. Ben ve o terastayız. Gece bitmiş, yemek sonrası içki içiliyor. İkimiz de bu gece çok farklı şeyler konuşacağımızı biliyorduk. Bunun gerilimi her ana sinmişti. Gergin bir yayı görmezden geliyorduk. Trapezdeydik ve ilk adımı karşıdan bekliyor, bu geri durmuş olma payını kendi lehimize kullanmak istiyorduk. Sonunda birimizden biri sıkılmış olduğu herhangi bir anda pat diye başlayacaktı. Bu bir güç gösterisi değildi çünkü. Bu kadarını gerektirecek bir durumda yoktu aslında. Durumu entelektüel bir içerikle abartıyor, yok yere gerginlik yaratıyorduk. Ortak kişimiz sendin. Belli ki konuşma bir yerde gelip sana kilitlenecekti. Bu kaçınılmazdı. Bir tek şeye dikkat etmek istiyordum. Duygularıma kapılıp seni onunla çekiştirmeye kalkışmaktan korkuyordum. Senin bulunmadığın bir ortamda, üstelik böyle bir şey yapmak için bir dolu gerekçesi olan bir yakınınla, düpedüz ağabeyinle bunu yapmaya hakkım yoktu. O bu konuda ne düşünüyor bilmiyordum ama o ne düşünürse düşünsün ben dikkat etmeliydim. İkimiz de gecenin güzelliğini yaşamayı uzatıyor, yıldızlarla, gökyüzüyle, içkiyle, havanın güzelliğiyle oyalanıyor, boğaz görmenin, değil İstanbul'daki, değil Türkiye'deki, dünyadaki ayrıcalığından söz ediyorduk. Zaman zaman da hiç konuşmuyor, yalnızca içimizi dinliyorduk. Sessizlikleri saygılı yaşamakta incelik sahibiydi. Onun yanında sessizlikler, sözün tükendiği yerdeki anlamsız boşluklar gibi değil, varlığı kimsede suçluluk yaratmayan, dolayısıyla taraflardan birinin bunu gidermek için yerli yersiz laf açmak zorunda olmadığı olağan zaman dilimleri gibi yaşanıyordu. Yıldızların parçalanarak düştüğü boğazın karanlık sularına bakarken, geceye ve denize ve karşının ışıklarına dalmış eski aşklarımı düşünüyordum. Ayla birlikte yakamozlar da gitmişti. Neredeydiler şimdi, ne yapıyordular? Kimlerleydiler, beni ne kadar anıyorlardı? Birinden biri şimdi yanımda olsa, elimi tutsa, geceden çekip alsa beni. Bu geceden başka bir gece yapsa, bambaşka bir gece, mümkün mü bu, mümkün mü? Geçtiğimiz yollar artık mümkün mü? Hepsi için içim yanıyordu. Niye bilmem ama içim yanıyordu. Kendimi çoktan orta yaşa gelmiş, hissettiğim şu sıralarda hepsinden, herkesten, her şeyden çok yorgun hissediyordum. Tahmin ettiğim gibi ansızın konuşmaya başladığımız sırada ikimiz de yorgunduk aslında. Gecenin başında karşı kıyıdan fırlatılmış havai fişeklerin renk cümbüşü dinmiş, simli alev parçacıklarının karanlığa attığı imza boğazın derin sularına dökülerek kaybolup gitmişti. Şimdi gene gecenin, boğazın, karşı kıyıların olağan ışığına, olağan sükunetine dönmüştük. Tıpkı bunca fırtınalı yıldan sonra şimdiki bana çok uygun düşüyordu. Hayallerinden çok hatıralarının olmaya başladığı bana. Geceye başlarken başkaları da vardı, şimdi gitmişlerdi. Yalnız ikimiz kalmıştık. Gidenlerden geriye kalan boşalmış bardaklar, üst üste yığılmış kirli tabaklar, cıvımış soslar, şişe tıpaları, kuru yemiş kabukları, tepeleme kül tabloları. Kamera gerilerde bir yerden bunları görür diyen bir senaryo cümlesinden bakıyorum sanki sağıma soluma. Filmlerde zor elde edilir bir artık sahne. Bir film duygusuyla tadını çıkarıyorum. İçeri geçip müzik koyuyor. Stan Getz, Bill Evans tanıyorum. Yeniden terasa çıkıyor, gelip başımda duruyor. Çok yakınımda. Başımı kaldırıyorum, göz göze geliyoruz. Gülümsüyorum, saçlarımı karıştırıyor. Beni hiç sevmedin değil mi diyor. Müziği bunun için mi koydun diyorum. Ses vermiyor. Başımı kaldırmadan sürdürüyorum. Çünkü kendi ses vermeyince başımı kaldırıp yüzüne bakacağımı sanıyor. Bunu söyleyebilmek için mi koydun bu müziği diye ekliyorum. Bu parçayı hatırlıyor musun diyor. Parçayı biliyorum tabii ama sence nereden hatırlayabilirim? Sana Amerika'dan gönderdiğim kasetlerden birinin açılışı ve kapanışını bununla yapmıştım. Seveceğini ummuştum. Yanılmamışsın dedim, çok seviyorum. Geçip yerine oturuyor. Bana Amerika'dan gönderdiği kasetleri anımsıyorum birden. Ne çok gecenin ardında onlar çaldı. Müzik alıp götürüyor beni. Neden bilmem, seni kazanmak için çok çalıştım diyor. Sinirleniyor, sözünü kesiyorum. Çok basit, çünkü kardeşinin en yakın arkadaşı olmuştum birdenbire. İkinizin birbirinizle bir türlü kuramadığı ilişkiyi kurmuştum. Sen de onun elinden almak istedin beni. Sesim sert çıkıyor. Bütün bunları yumuşak konuşacak halim kalmamış benim. Kimseyle uğraşacak halim kalmamış. Ama galiba pek başarılı olamadım diyor. Öyle görünüyor diyorum. Yeniden denenmek için burada değilim değil mi? Hayır, onun için çağırmadım seni bu gece. Bunun imkansız olduğunu artık biliyorum. Yenilgiyi çoktan kabullendim. Sahiden seni görmek istediğim için buradasın. Nasılsın? Çok mu kötü görünüyorum? Hayır, nereden çıkardın? Ne bileyim, birdenbire öyle bir nasılsın deyiverdin ki kuşkulanmam mı gerekiyor acaba diye düşündüm. Çok zor bir insansın, biliyor musun? Kötü bir replik bu. Kim yazdı bunu? Tamam, geri alıyorum. Sana nasıl yaklaşacağımı hiçbir zaman öğrenemedim zaten. Bunu bir iltifat olarak mı kabul edeyim, yoksa umutsuz bir durum olarak mı? Umutsuzluksa bu benim için olmalı. Aslında çok basit. Olduğun gibi yaklaşsaydın herkesin işi kolaylardı. Ama sen kötü ibneler, kötü orospular gibisin. Elde etmek istediğin kişinin nelerden hoşlanabileceğini hesaplayıp ona göre yaklaşmaya çalışıyorsun. Senin için önemli olan elde etmek çünkü. Yalnızca bu. Başka bir şey değil. Bu yüzden de birine yaklaşman gerektiğinde uygun bir rol arıyorsun kendine. Karşıdakine uygun bir rol. Ben de yemiyorum. Hepsi bu. Çok acımasızsın, biliyor musun? Vahşisin. İntikamcısın. Nefret dolusun. Aynı zamanda da sevgi. Nasıl oluyor bu anlamıyorum ama niye iyi bir yazar olduğunu anlıyorum. Dostluğun, arkadaşlığın insanlara acı veriyor. Niye böyle yapıyorsun? Bilmiyorum. İnan ben de herkes kadar bilgili ya da bilgisizim davranışlarım konusunda. Amacım can yakmak değil. Tek bir şeyi kovalıyorum, sahiciliği. Çok ahlakçısın. Sizler de çok ahlaksızsınız. Benden nefret ediyorsun değil mi? Hayır, etmiyorum. Nefret edecek kadar önemsemiyorum seni. Hayatımda öyle bir ağırlığın yok ki. Nereden çıkarıyorsun bunları? Hayır, dürüst ol ve gerçeği söyle. Benden niye nefret ediyorsun? Sorguya mı çekiliyorum? Hayır, elbette hayır ama seninle konuşmaya çalışıyorum. Niye? Ne demek niye? Çok basit, niye? Sahiden niye? Bilmiyorum, vazgeçsene benden. Seni anlamaya çalışıyorum. Saçmalama Allah aşkına. Beni anlamaya çalışıyormuş. Diyalog kesintiye uğramasın diye ilk aklına gelen şeyi söylüyorsun. Hem beni niye anlamaya çalışasın ki? Yılda 2-3 kez ya karşılaşıyoruz ya karşılaşmıyoruz. Hem beni anlasan ne olacak? Ne değişecek hayatında? Neyi çözmüş olacaksın? Tıkandık. Konuşmaya başka bir yerinden başlasak? Ne yapmaya çalıştığını anlasam belki yardım edebilirim ama benim kendimi sana anlatmak gibi bir derdim yok. Niye zorluyorsun beni? Peki şöyle sorsam, benim hakkımda ne düşünüyorsun? Durup yüzüne bakıyorum. Ya da ben senin için ne ifade ediyorum diyelim. Niye öğrenmek istiyorsun bunu? Ne yararı olacak sana? Bilmek istiyorum diyelim, yalnızca bilmek istiyorum. Şaşırtıyorsun beni. Hayatında böyle bir yerim olduğunu bilmiyordum. Evet, ne düşünüyorsun benim için? Tamam, anlaşıldı, kurtuluş yok. Cevap vereceğim. Galiba seni sevmiyorum. Daha doğrusu seni değil de temsil ettiğin şeyleri. Çünkü seninle alıp veremediğim hiçbir şey yok. Tek başına bakıldığında hoş bir insan bile denebilir senin için. Ama işin içinde bulunduğun dekoru da kattığımızda birdenbire benim sevmediğim, karşı çıktığım bir dünyanın figürü oluveriyorsun. Bu da seni benden uzak tutuyor. Evet, devam et. Kabul et, hali zor bir soruyu cevaplamaktayım. Bari sık boğaz etme. Ayrıca bunları söylemek zorunda mıyım onu da bilmiyorum. Bu da benim son isteğim diyelim. Neler söylüyorsun sen? Sözün gelişi canım. Galiba en doğru yanıt en basma kalıp olanı. Biz seninle sahiden ayrı dünyaların insanlarıyız. Ben zenginlerden nefret ederim. Paranın belirlediği her ilişkiden nefret ederim. Hiçbir zenginle sağlıklı ilişki kuramam. Eşit olmayan hiçbir ilişkiyi kuramam. Sınıf mümessillerinden, öğretmenlerden, şeflerden, müdürlerden, ev sahiplerinden, patronlardan nefret ederim. Rütbeye tekabül eden bütün ilişkiler bende öfke biriktirir. Bu yüzden de ne ben onlara çok yaklaşırım, ne onları yanıma fazla yaklaştırırım. Gene de bizim için vazgeçilmez olmayı nasıl başarıyorsun? Nefretimle diyelim. Sana çok değer veriyorum. Ta başından beri senin öneminin farkındaydım. Hep seni kazanmak istedim. Senin tarafından önemsenmek istedim. Yakınında olmak istedim. Anlattıklarımla ilgilenesin, esprilerime gülesin, kalabalık bir toplulukta sen bir şeyler anlatırken yüzün bana dönük olsun istedim. Sense beni hep geçiştirdin. Neden bilmem bunu bir türlü hazmedemiyorum. Şaşırtıyorsun beni. Sanki kötü bir yazar yarattığı karaktere uygun olmayan sözler söyletiyor gibi. Bu açıklık, bu berraklık, bu içtenlik hiç yakışmıyor sana. Unutma sen bir iş adamısın. Ama gerçekten bunları hissediyorum. Neden ben? Neden şimdi? Bilmiyorum, belki yıllar geçiyor. Burnumuzdan kıl aldırmadığımız, hiçbir şeyi takmıyormuş gibi yaptığımız zamanlar geride kaldı. Gururumuzu ufalama zamanı geldi. Belki de fazla geride kaldı, olamaz mı? Hayır, sanmıyorum. Kafandan neler geçiyor bilmiyorum. Gerçekleri fazla zorluyorsun gibime geliyor. Şu Amerikalı ne neşeli insandı, değil mi? Hangisi? Hani yazar olduğunu öğrendiğinde sana bestseller mı yazıyorsunuz diye soran sarışın oğlan. Ha evet, neşeliler, hayat dolular. Bütün dünya onlarınmış gibi davranma lüksüne sahipler. Dolarları ve pasaportları sayesinde dünyanın her yeri onların çünkü. Amerika'nın uzak eyaletleri muamelesi yapıyorlar dünyanın geri kalanına. Kendilerine çok güvenliler. En çok bu yanları hoşuma gidiyor. Kimseye zaman kaybettirmiyorlar. Bizler ne çok zaman kaybediyoruz. Bak, bunları konuşmak için bile kaç yıl bekledik. Sırtlarında tarihin yükü yok. Bütün tarihlerin, bütün zincirlerinden kurtulmuşlar. Bizler öyle miyiz ya? Bizler yorgun doğuyoruz. Yorgun bir geçmişe doğuyoruz. Bak şu manzaraya, neredeyse bütün İstanbul'u gören bir terastayız şu an. Ve İstanbul'un bütün temel imgelerini aynı anda görüyoruz. Boğaz Köprüsü, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul silüetinin içine eden yabancı otel adları, sonra Kız Kulesi, Topkapı Sarayı, adalar, Haliç, Eyüp, Galata Kulesi, hepsini aynı anda görüyoruz. Bu kadar çok şey gören göz rahat uyuyamaz. Her sabah 3000 yıla birden uyanıyoruz. 600 yıllık bir imparatorluktan sonra 70 yıllık sancılı bir cumhuriyet uyanıyoruz. 5 yaşında 27 Mayıs, 15 yaşında 12 Mart, 25 yaşında 12 Eylül görmüş insanlarız. Ömrümüzün büyük kısmı yasaklarla, suçla, cezayla geçti. Kitap yasağı, düşünce suçu, yapma etme, durma, konuşma, yazma. Herkes genç ömründe ya tutuklandı ya gözaltına alındı. Ya mitinglerde, gösterilerde tartaklandı, dövüldü, fişlendi, okuldan atıldı, işten atıldı. Ya ölüm korkusuyla yaşadı, ya işkencelerde sakat kaldı. Ya da dünya ile ilişkisini kaybetti, köşesine çekilerek başka biriymiş gibi yaşamaya başladı. İşsiz kaldı, kimliksiz kaldı, geleceksiz kaldı. Şu yaşımıza geldiğimizde örselenmiş bir yürekle kimimiz sakatlanmış, kimi satılmış, iyi kötü bir denge tutturmuş gidiyoruz. Üstelik hala binlerce sorunla boğuşarak. Tabii hiç rahat değiliz. Yaşama sevinciyle köpürüp durmuyoruz. İçi katıldı birçoğumuzun, ışıkları söndü. Daha ne olsundu istiyorsunuz? Şunca yıl içinde kaç kez ağır kimlik bunalımı yaşadık. Kendimizi adlandırma sancılarında içimiz boşaldı. Nerelerden nerelere savrulduk. Ben tedirginliğimi, geçimsizliğimi, huysuzluğumu seviyorum. Kolay kolay kaptıracak da değilim. Bu benim. Pembe kışlı sarışın bir Amerikalı oğlanın neşe dolu dünyasına imrenme bile duyamayacak kadar yorgunum. Kendimi en iyi anlatan sözcük bu. Yorgunluk, anlıyor musun? Bak gecenin şu saatinde bir arkadaşımın abiyi evinde verdiği bir yemek sonrası terasında yıllar sonra beni sorguya çekiyor. Bunu niye o sarışın Amerikalı oğlanlara yapmıyorsunuz Allah aşkına? Ellerini dizlerine koyarak ve bir süre bekledikten sonra gülmeye başlıyor. İlkin hafiften başlayan gülmesi giderek tırmanıyor. Kesik kesik sarsıla sarsıla gülüyor. Onu güldüren şeyin yalnızca son söylediğim sözler olmadığını, sözlerimin onda çağrıştırdıklarının ağır açılan bir başka kapıyı açmış olabileceğini varsayıyorum. Bu konunun kapanmış olmasını istiyor ve az sonra kalkıp gitmeyi düşünüyorum. Kimse kimseyle konuşmuyor diyor. Sahiden konuşmuyor. Tamam anlaşıldı diyorum. Beni dikkatli okuyorsun. Senin mi bu söz? Bunu da mı yazdın? Benden önce yazanlar da olmuştur canım. Peki sen niye konuşmuyorsun? Ben mi konuşmuyorum pes doğrusu? Konuşmakla kalmıyor bir de yazıyorum. Ama benimle konuşmuyorsun. Kaçıyorum diyelim. Ama neden? Umutsuz durumları zorlamamayı öğrendim. Beni umutsuz mu buluyorsun? Seni değil, ikimizin konuşmasından ortaya çıkacak şeyleri umutsuz buluyorum. Tartışmanın varacağı yerleri, yorgunluğuna değmeyecek, iletişim sıkıntısına yol açacak bir sürü şeyi. Gene de denemeye gayret etsek? Bütün bunlar beyhude gayret geliyor bana. Artık kimseye kendimi anlatmak istemiyorum, hiç kimseye. Bu yüzden hayatıma artık yeni insanlar girmiyor. Bizleri yazıya mı saklıyorsun? Bilmem belki haklı olabilirsin. Dünyanın bir bölüğüyle tartışmaktan caymış bir halim var, bu doğru. 20'li yaşların tartışma coşkusu, kendini kanıtlama gayretleri yerini daha sakin sulara bırakıyor. Dünyayı olduğu gibi kabul etmeden olduğu gibi görme özelliği gelişiyor insanda. Ne kadar keskindin eskiden. Gene keskinim, eğer bu sözcükten aynı şeyi anlıyorsak yalnızca üslubum değişti. Eskiden kavga çıkarmak için yaşardın sanki. Aslında barışçıl bir insanım. Uyum istiyorum, denge istiyorum, huzurlu ilişkiler istiyorum. Eskiden de böyleydim. Haksızlık karşısında bir çocuk kadar öfkeli oluyorum yalnızca. İçimde hiç büyümeyen bir çocukla yaşıyorum. Böyle söylendiğinde melodram kokan bir cümle belki ama gerçek bu. Her kavgadan sonra karşı taraftan daha fazla üzüntü duyduğuma inanırım. Ama gene de bu sonucu değiştirmez. Sonuçlar katlanmak içindir bilirsin. Biliyor musun belki bana kızacaksın ama kardeşimin sevgilisi olduğunu düşünmüştüm bir aralar. En azından bir ilişkiniz olduğunu. Bunu çok kişi düşünmüştü. Bu da beni çok incitmişti. Herkes yanıldı. Yalnızca kötü niyetten değildir bu. Dostluğunuzun, yakınlığınızın derecesi böyle düşündürtmüş olamaz mı? Bak ne öğrenmek istiyorsun? Her şeyi. Her şey yok. Hiçbir şey yok. Şeyler zamana yayılırlar, zaman içinde kullanılırlar. Kendi koşulları ve kendi ritimleriyle. Bir tek polisler ve sorgu yargıçları her şeyi aynı zamanda öğrenmek isterler.